Item 14, Antik Yunan ve Roma Hikayeleri, Emily Kip Baker, sayfa 171. 20. Bölüm, Pan ve Periler. Orman ve vadilerin, sürülerin ve tüm çobanların koruyucu tanrısı Pan'ın, Hermes'in oğlu olduğu söylenirdi. Görünen o ki annesinin kim olduğu bilinmemektedir. Fakat annesinin damarlarında orman kanı taşımış olması gerek. Çünkü genç Pan orman yaratıklarından doğduğuna dair her türlü işareti sergiliyordu. Faunların sivri kulaklarına, satirlerin boynuz ve keçi ayaklarına sahipti. Hikayeye göre annesi onu dünyaya getirdiği söylenen perilerden hangisi ise Pan'ın tuhaf görünümünden tiksinerek onu kendi çocuğu olarak sahiplenmeyi reddetmişti. Ancak Hermes oğlunun acayip görüntüsünden memnundu ve onu tanrıları eğlendirmesi için Olimpos'a götürdü. Pan'ın vaktini geçirmekten en çok hoşlandığı yer Arkadya'ydı. Burada tepelerde kayaların arasında dolaşır ya da bereketli vadilerde gezinirdi. Avlanmaktan haz alır ve kendisini çeşitli uğraşlarla eğlendirirdi. Bilhassa perilerle dans etmek en sevdiği şeydi. Tam bir müzik tutkunuydu. Genellikle kendi icat ettiği ve gönlünü kaptırdığı, fakat elde edemediği bir perinin adını verdiği Syrinx'i, günümüzde panflüt adı verilen müzik aleti çalarken görülürdü. Syrinx adındaki genç kız Artemis'e tapardı. Bir gün avdan dönerken Pan'a rastladı. Pan genç kızı görür görmez ona vuruldu ve ona karısı olması için yalvardı. Peri kızı kendine gönül veren hiç kimseyi dinlemezdi. Pan'ın görünümü de bu itirazlarını yumuşatamadı. Bu yüzden Pan onun güzelliğine iltifatlar edip aşkı için yalvarıyorken o arkasını döndü ve kaçtı. Fakat orman tanrısı böyle kolay pes etmeyecekti. Derhal kaçan genç kızın peşine düştü. Genç kız takipçisinin yaklaştığını görünce haykırarak akarsu perilerinden yardım istedi. Yardım istemeden önce nehre varmıştı. Tam Pan'ın kolları genç kızı saracakken iyi kalpli periler Syrinx'i saza çevirdi. Tanrı umutlarının suya düşmesine çok üzüldü. Fakat genç kızı hayattayken sahip olamasa da kendisini büyüleyen güzellikten geri kalanlara sahip olmayı kafasına koydu. Böylece sazlıklardan birkaçını topladı, hepsini farklı uzunlukta kestikten sonra bir tür çoban kavalı gibi birbirine bağladı. Dudaklarına dayadığında sazlardan en yumuşak ve içli ezgiler duyuldu. Pan perinin onuruna bu enstrümana Syrinx adını verdi. Bu yeni müzik aletini icat etmeden önce Pan flüt çalardı. Kral Midas'ın Pan'ı daha iyi bir müzisyen ilan ederek Apollon'a hakaret etmesine neden olan da bu alandaki kabiliyetiydi. Orman ve vadilerin tanrısı esasında bir saray müdavimi değildi. Daha ziyade kendine mağaraları mesken tutar ve mırıldayan ağaçlara müziği de eşlik ederdi. Gece vakti tenha yerlerde dolaşmayı severdi. Bir baykuşun tuhaf ötüşünden ürken geç kalmış yolcuların tuhaf bedenini görerek panik diye adlandırılan nedensiz korkuya kapılıp kaçmasına neden olduğu gölgelik yerlerde gizlenirdi. Pan'a orman dansında eşlik edenler onu ve dostlarını her zaman hoş bir şekilde karşılayan orman perileriydi. Tenha dağlarda geçirdiği günlerde oreadlar ya da dağ perileri ay ışığında onunla dans ederdi. Vadilere gitmeyi tercih ettiğinde ise dıryatlar ya da bitki perileri Pan ve yanındaki faun ile satirlerin eğlencesine katılırdı. Berrak suların derinliklerinde yaşayan güzel su perileri nayatlar sessiz yuvalarında kalır eğlencelere katılmazlardı. Utangaç hamadryatlar güvenli barınakları olan ağaçlardan ayrılmaz, neşe dolu dansa dahil olmazlardı. Hamadryatların her birinin kendine özgü bir ağacı olurdu ve kendisine emanet edilen o bir tek ağaçta yaşar ve ölürlerdi. Bu nedenle ağaçta yaşayan hamadryatın yaralanıp ölmesinden çekinildiği için bir ağacı kesmek, hatta budamak zalimlik sayılırdı. Bir çiçeği umarsızca ezmek ya da kabaca kökünden sökmek pek akıllıca bir hareket değildi. Çünkü bu narin görünüşün altında bir orman yaratığının ruhu yatıyor olabilirdi. Bir keresinde Dryope böyle talihsiz bir hata yaptı ve dikkatsizliğinin bedelini bir hamadryata dönüşerek ödedi. Dryope güzel ve genç bir prensesti. Andreamon'un karısı ve altın saçlı bir erkek çocuğunun annesiydi. Her gün çocuğunu saray yakınlarındaki küçük bir göle götürür ve suyun kıyısında yetişen rengarenk çiçekleri toplamasına müsaade ederdi. Bir gündür Yope gölün kıyısında gezinirken bir nilüferin açtığını gördü ve oğluna işaret etti. Çocuk hemen çiçeği koparmaya çalıştı. Kendisi ulaşamayınca da annesi suyun üzerinden uzanarak çiçeği kökünden kopardı. Anne şaşkınlık içerisinde kökten yavaş yavaş akan kan damlalarını gördü. Oğlu heyecanla güzel çiçeği eline aldığında kırmızı bir sıvı kapalı parmakları arasından süzüldü. Çocuk korku dolu bir çığlık atarak çiçeği yere fırlattı ve saraya koştu. Bu esnada Dryope olduğu yerde dona kalmış vaziyette kanayan çiçeğe bakıyordu. O anda bir sesin kendisine kindar tanrı Priyapus'un kollarından kaçmak için bir nilüfere dönüşen peri kızı Lotis'i öldürdüğünü söylediğini işitti. Farkında olmadan işlediği kabahati fark eden Dryope korkudan bembeyaz kesildi. Bu talihsiz yerden kaçıp gidecekti. Fakat ölen çiçekten yüz çevirmeyi denediğinde kıpırdayamadığını fark etti. Sanki ayakları oldukları yere kök salmıştı. Başını eğince korku içerisinde gördü ki bacaklarını katı bir ağaç kabuğu sarmaya başlamıştı. Kabuklar inanılmaz bir hızla yukarıya doğru yayıldı ve kısa sürede tüm bedenini sardı ve kolları kıvrımlı dallara, elleri ise yeşil yapraklara dönüştü. Yardım için kocasına ve dostlarına seslendiyse de yakarışları nafileydi. Diğerleri oraya vardığında güzel Dryope'den geriye gözünden yaşlar süzülen, yüzü haricinde hiçbir şey kalmamıştı. Yüzü de kıskıvrak acımasız kabukla kaplandı. Tamamen gözden kaybolmadan evvel oğluna dallarının gölgesinde oynamasını tembihlemeleri için yalvardı. Bu talihsiz olayı takip eden her gün çocuk seve seve ağacın kenarına oturdu ve yaprakların hafif hışırtısını dinledi. Oradan geçenler derdi ki, Dryope çocuğuna fısıldıyor. Umarsızca bir ağacı kesmenin tehlikesi, Tanrıça Demeter'e karşı çıkan ve hak ettiği cezayı bulan Erisikto'nun öyküsünde anlatılır. Demeter için kutsal olan ağaçlardan oluşan bir koru vardı ve içlerinde üzerine sık sık dilek tabletleri asılan, etrafında perilerle diryatların el ele dans ettiği ulu bir meşe ağacı da vardı. Erisikto'nun hizmetkarlarına bu ulu meşeyi kesmelerini buyurdu. Adamları bu ağacın Demeter için değerli olduğunu ve böyle bir hürmetsizlik etmemeleri gerektiğini söyleyerek tereddüt edince Erisikto'nun baltayı kaptı ve ağacın gövdesinde derin bir yara açtı. Yanlarında duranların şaşkın bakışları arasında yaradan kan akmaya başladı. Erisikto'nun bir darbe daha indirmeye hazırlanırken adamlarından biri kolunu yakaladı ve meşeye bir daha el sürmemesini rica etti. Çünkü akan kan bir hamadriyatın yaralandığına delalet ediyordu. Kendisine müdahale edilmesine öfkelenen ve acımasız düşüncesini gerçekleştirmeye azmeden Erisikto'nun bir düzinedir ya da zarar verse de ağacı keseceğini söyledi. Kuvvetli bir vuruş için baltasını kaldırdığı sırada hizmetkarı yeniden kolunu tutmayı deneyince bir hışımla döndü ve onu tek bir vuruşla öldürdü. Ardından kaldığı yerden ağacı kesmeye koyuldu. Ağaç kısa sürede kanlar içerisinde yaralı bir vaziyette yere yıkıldı. Periler Demeter'e koştular ve koruluğuna yapılan bu saygısızlığı cezalandırması için yalvardılar. Tanrıça Erisikto'nun yaptığının yanına kalmayacağına söz verdi ve bir oreadı topraklarını kalın buz tabakasının kapladığı çorak İskitya'nın ücra kısımlarına yolladı. Burada uykulu soğuk, solgunluk, titreme ve korkunç kıtlık yaşar. Oreyat bu çorak topraklara yaklaştığında ötelerde buz tutmuş toprakta yer yer bulabildiği az sayıdaki bitkiyi dişleri ve pençeleriyle koparan kıtlığın sıska bedenini gördü. Peri koca karanın cılız parmaklarını uzatarak entarisine dokunmasından çekindiği için korkunç kıtlığın yanında uzun süre kalmak istemedi. Bu yüzden Demeter'in mesajını alelacele yerine ulaştırdı ve hızla kendi güzel memleketi Teselya'ya döndü. Tanrıçanın emrine karşı çıkmaya cüret edemeyen kıtlık, kasvetli memleketinden ayrıldı ve Erisikto'nun evine doğru yola çıktı. Onu uyur vaziyette buldu ve kanatlarıyla sararak ölümcül nefesini burun deliklerine soludu. Ardından yeniden bereketsiz toprakları ümitsizce kazmaya koyuldu. Ersikton uyandığında derhal içini şiddetli bir açlık duygusu kapladı. Fakat ne kadar yerse yesin bu korkunç açlık hissi geçmiyordu. Gün boyu her şeyi doymak bilmez bir açgözlülükle yedi bitirdi. Ancak gece olduğunda açlığı halen yatışmamıştı. Hizmetlileri önüne kat kat yemekler yığdı ama açlığın pençesi bir türlü yakasını bırakmadı. Tüm servetini içindeki doymak bilmez canavarı yatıştırmak için yeterli yiyecek satın almak için harcadı. Ancak elinde avucunda ne varsa evi ve giysileri dahil satıp savması bile arzuladığı yiyeceği satın almaya yetmedi. Elinde bir tek kızı kalmıştı. Açlığın başına vurmasıyla onu da bir köle tüccarına satmayı teklif etti. Babasının haline acıyan kız onun için her şeyi yapmaya hazırdı. Fakat onu satacak kadar alçalması onu üzdü. Çünkü soylu bir aileye mensuptu. Tüccar babasıyla fiyat konusunda tartışırken sahilde yeni efendisinden biraz ötede bekleyen genç kız kendini bir köle olarak satılarak aşağılanmaktan kurtarması için Poseidon'a dua etti. İyi kalpli denizler tanrısı yakarışını duydu ve onu balıkçı bir yaşlı kadına dönüştürdü. Ersikton ile tüccar pazarlıkta anlaşmaya varınca adam yeni satın aldığı genç kızı aramak için etrafına bakındı fakat kız ortalıkta yoktu. Hararetli pazarlıkçılar dışında sahildeki tek kişi oturmuş alnını onaran yaşlı kadındı. Öfkelenen sahip her yerde kölesini aradı. Hatta balıkçı yaşlı kadına bile ağlayan bir genç kız görüp görmediğini sordu. Kızı bulamayınca sonunda kaçmaya çalışırken denizde boğulduğunu düşünerek oradan ayrıldı. Genç kız kurtulduğu için sevinçten havalara uçtu. Fakat eski haline döndüğünü gören zalim babası, bunun çok ihtiyacı olan parayı kazanmak için güzel bir yöntem olduğuna karar verdi. Böylece kızını tekrar tekrar sattı ve kızı her seferinde kendisini kılıktan kılığa dönüştüren Poseidon'dan yardım istedi. En sonunda bu düzmece bile Ersikton'a açlığının artan taleplerini karşılamak için yeterli parayı kazandıramaz oldu. Ersikton yeterli yiyeceği bulamayınca çaresizlikten kendi etini yemeye başladı. Kısa sürede vücudunun büyük bölümünü yedi ve ölüm gelerek bu işkenceye son verdi. Böylelikle Demeter öcünü aldı. Hamadryatlar insanlara nadiren görünürdü. Fakat insanlar onların hem narin hem de güzel olduklarını bilirlerdi. İyiliği karşılıksız bırakmadıkları bu perilerin en utangaçlarından birinin gönlünü kazanan Roesus'un öyküsünde görülmektedir. Bir gün delikanlı rüzgar tarafından yere fazlaca eğilmiş, bu nedenle bazı dalları kırılmış bir meşe ağacına rastladı. Ağacı doğrultup nazikçe kırılan dallarını sardı. Ardından arkasını dönmüş gidiyordu ki yumuşak bir sesin kendisine seslendiğini işitti. Seslenen devrilmiş ağacıyla beraber ölmeyi bekleyen bir hamadryattı. Roesus'a öyle minnettar oldu ki ona kendisinden herhangi bir armağan dilemesini buyurdu. Delikanlı çekinmeden perinin aşkını diledi ve peri her gün gün batımından hemen önce onunla meşe ağacında buluşmaya söz vererek gönülsüzce dileğini kabul etti. Buluşma için belirlenen saati hatırlatmak için ona bir haberci, bir arı yollayacağını ve bu arının onu kendisinin beklediği yere getireceğini söyledi. Roesus Hamadryat ile çok mutluydu ve her gün gün batımında onu buluşma yerine götürmek için gelen arıyı hiç aksatmadan takip etti. Ancak bir sabah zar oyununu oynamaya başladı ve oyunları uzun yaz günü boyunca devam etti. Gün batımı yaklaşırken Roesus yakınlarında bir arının vızıldadığını hayal meyal fark ettiyse de Dryat'la buluşma vaktinin geldiğini unutarak oyuna devam etti. Daha sonra arı yüzüne yanaşıp ısrarla vızıldamaya devam edince Roesus sinirle arıyı kovaladı. Arıyı her kovmaya çalıştığında arı vızıldayarak geri geldi. Nihayet arıya öyle sert vurdu ki arı yere düştü. Roesus sonra bir anda Dirya'da verdiği sözü hatırladı ve zarlarını fırlatarak alelacele buluşma yerine gitti. Periye seslendi ve bir kez daha gelmesi için yalvardı. Fakat bu kez karşısında güzel bir yüz belirmedi. Bunun yerine meşe ağacının derinliklerinden bir ses konuşarak ona hüzünle veda etti. Roesus çoktan unutkanlığından büyük pişmanlık duymuştu. Ancak bu dileğini hiçbir şey ona geri veremedi. Bütün gece meşe ağacının yanı başında oturdu. Ama Diryat asla ona dönmedi. (21. Bölüm) Hestia'nın bakireleri, Vesta bakireleri. A. Hestia Kronos ile Rhea'nın en büyük çocuğu ve aile ocağının tanrıçasıydı. Tüm ailevi bağların temeli ocak olduğu için Hestia aile saadetinin koruyucusu olarak görülürdü. Ve ona tapınmak aile yaşamının önemli bir bölümünü oluştururdu. Ocak eski zamanlarda modern zamanlara göre çok daha büyük bir önem teşkil ederdi. Çünkü evde ailenin ortak öğünü ve duası için etrafında toplandığı merkez konumundaydı. Bir sunak ateşi olan ocak başında aile reisi dua eder ve adaklar sunardı. Her yerde tanınan bir birliktelik bağı kurardı. Böylece orada yemeği paylaşan ya da ailenin ibadetine eşlik eden kimse sonrasında ev sahibinin misafirperverliğinden bahsedebilirdi. Eğer muhtaç bir kimse herhangi bir tehlikeden kaçıyorsa, sığınacak emin bir yer olarak bir adamın ocağına gelirdi. Bu aile sunağında yanan ateş tanrıça Hestia için kutsaldı. Aile saadeti ve ev ahalisinin refahı için edilen dualarda genellikle ona seslenilirdi. Böylece her evin ocağında yanan ateş iyiliksever Hestia'ya yapılan sürekli bir ibadetti. Hatta diğer tanrılara sunulan adaklar bile kısmen onun şerefine adanırdı. Çünkü ateş her alevlendiğinde aile ocağının tanrıçasına dua edilirdi. Bir bakıma her ev Hestia'nın tapınağıydı. Ancak her kentte bütün halkın kutsal ateşine tapındığı ayrı bir görkemli yapı bulunurdu. Böylece kocaman bir aile olarak birbirlerine bağlanırlardı. Hestia'ya büyük önem verilen Roma'da Forum'da Hestia'ya adanmış eşsiz güzellikte bir tapınak bulunurdu. Burada Hestia'nın heykelini dikmek şart değildi. Çünkü sunağında yanan ebedi ateş onun yaşayan sembolüydü. Ve Tanrıçaya onun aracılığıyla ibadet edilirdi. Bu ateşin alevler içindeki Truva'dan kaçan, kaçarken de yanına biri Hestia'nın ateşi, diğeri kendi aile ocağı tanrıları yani penatlar olmak üzere iki değerli şey alan Aeneas tarafından İtalya'ya getirildiğine inanılırdı. Ne zaman bir şehirden bir koloni yollansa, göçmenler ana yurtlarındaki Hestia tapınağından ateş alır ve yeni evlerindeki ocakları alevleriyle yakabilmek için yolculukları boyunca onu korurlardı. Her kent Hestia için kutsal olan ateşi özenle muhafaza eder, katiyen sönmesine izin vermezdi. Çünkü bu kesinlikle bir felakete haber veren kötü bir işaretti. Şayet bu ateş sönerek yok olduğundaysa onu yeniden yakmak için asla sıradan bir ateş kullanılmazdı. Bunun için ya sürtünmeyle üretilen bir kıvılcım ya da güneş ışınlarına cam tutarak tutuşturdukları ateş kullanılırdı. Hestia'ya adanan tapınaklar içinde en meşhuru Roma'dakiydi. Çünkü görevi ebedi ateşi körüklemek olan Hestia bakireleri burada bulunurdu. En ufak ihmalleri Roma'ya toplu bir felaket getirebileceği için bu sunak ihtimamla korunurdu. Kimi zaman olduğu gibi düşmanlar kenti tehdit ettiğinde Hestia bakireleri ateşi Tiber Nehri boyunca taşır ve tehlike geçene kadar saklı tutarlardı. Bakirelerin dikkat ve sadakatinin bu denli önem teşkil etmesi nedeniyle tapınak rahibelerine çok saygı duyulur ve genç kızlar Roma'nın en soylu hanelerinden seçilirlerdi. Henüz 6 yaşındayken tapınağın hizmetine girer ve 30 senelerini tapınakta geçirirlerdi. İlk 10 sene önemli vazifelerini öğrenmeye adanırdı. Sonraki 10 sene rahibelik görevinin yerine getirilmesi ve Hestia'ya ait bütün kutsal ayinlerin düzenlenmesiyle geçen dönemdi. Son 10 sene ise rahibe adaylarını eğitmeye ayrılırdı. 30 sene tamamlandığında bakireler dilerlerse tapınakta kalmaya devam edebilir ya da ayrılarak evlenebilirlerdi. Fakat bakirelerin tapınakta geçirdikleri bunca zaman boyunca son derece kutsal bir hale geldiği düşünüldüğünden herhangi bir erkeğin onlarla evlenmesi bir çeşit hürmetsizlik olarak görülürdü. Bu yüzden rahibeler genellikle son nefeslerini de Tanrıçaya hizmet ettikleri vaziyette verirlerdi. Bakirelerin esas görevi gece gündüz Hestia'nın kutsal ateşi başında sırayla nöbet tutmak ve ateşin zayıflamadığından emin olmaktı. Hizmetleri boyunca en katı bekaret yeminini tutmak zorundaydılar. Bu yemini bozmalarının cezası Kral Numa Pompilius tarafından bilhassa bu amaçla yaptırılmış kemerli bir mezar odasına diri diri gömülmekti. Lakin Hestia bakireleri dev sunak ateşi huzurunda ettikleri yeminlerine o kadar sadıklardı ki 1000 sene içerisinde yalnızca 18'i yeminini bozarak bu şekilde cezaya çarptırıldı. Hikayeye göre bakire Tuğçiya yeminini bozmakla suçlanmış fakat kendisine verilen mucizevi güç sayesinde Tiber nehrinden tapınağa bir kevgir içerisinde su taşıyarak masumiyetini kanıtlamıştır. Bakirelere yapılan kısıtlamalar çok katı olsa da ve tarikat kanunları acımasızca uygulansa da kendilerine sunulan imtiyazlar onları Roma'daki diğer tüm kadınlardan daha saygın kılan türdendi. Ebeveynlerinin velayetinden tamamen bağımsızlardı. Tiyatro ve gladyatör gösterilerinde en iyi yerler onlara ayrılırdı ve halka açık tüm şenliklerde baş köşede yer alırlardı. Anlaşmalar ve önemli devlet belgeleri dokunulmaz bir yerde oldukları için onlara emanet edilirdi. Bakirelerin bedeni o kadar kutsal sayılırdı ki öldüklerinde şehir surlarının içine gömülürlerdi. Bu çok az kişiye tanınan bir imtiyazdı. Başka ülkelere gittiklerinde her birinin önüne bir liktor yer alırdı. Konsüller, praetorlar ve hatta tribünler onlara yol verirdi. Biri tahtrevanı altından geçerse ölümle cezalandırılırdı. Eğer cezalandırılmaya götürülen bir mahkuma rastlarlarsa bu karşılaşmanın tesadüfi olduğunun kanıtlanması şartıyla onun serbest bırakılmasını talep edebilirlerdi. Bakireler geniş mor kenarlıkları olan ketenden saf beyaz bir entari giyerlerdi ve omuzları üzerinde mor bir şal örterlerdi. Hestia'nın Vestalia olarak da bilinen şenliklerinde rahibeler kutsal ateşlerini taşıyarak geçit töreniyle sokakları dolaşırlar, Romalı analar Hestia'yı öven ilahiler söyleyerek yalın ayak onları izlerdi. Bu törenler esnasında kentte her türlü işten ele tek çekilir, evler çiçeklerle süslenir ve geçit töreninde kullanılan hayvanlara çelenkler giydirilirdi. Evlerin önüne ziyafet masaları kurulur ve insanlar kendilerini kutlama gününe kaptırırlardı. B. Aeneas yanan Truva'dan kaçarken yeni bir şehir kurmak için en gerekli şey olan Hestia'nın tapınağındaki ateşten bir miktar yanına aldı. İtalya sahillerine kendi aile tanrıları, ev halkının gündelik meseleleriyle ilgilenen ve ocaklarının başında yer aldığı ailenin her bir ferdinin koruyucusu olan penatları da getirdi. Penat heykelleri sahibinin maddiyatına göre kil, bal mumu, fil dişi, gümüş veyahut altından yapılır ve aile başka bir eve taşındığında daima yeni eve taşınırdı. Ortak öğün hazırlandığında küçük bir miktarda penatlara ayrılırdı ve onlar için ocağa biraz şarap dökülürdü. Her gün gösterilen bu hürmet karşılığında penatlar aileyi mutluluk ve bereketle kutsardı. Yunanlıların geleneğinde yeri olmasa da Romalı aileler larlara da tapınırdı. Larlar aile bütünlüğünü koruyan ilahlardı ve sıklıkla aile reisi ve kurucusunun ruhunu temsil ederdi. Larlar aynı zamanda kentin refahını da muhafaza ederler ve her Romalı kasabasının temelini teşkil eden ailelerin servetini korurdu. Geleneğe göre larlar Hermes ile Lara adında güzel bir naiadın iki çocuğuydu. Bu peri öyle gevezeydi ki sabahtan akşama kadar konuşur ve konuşacak konu bulabilmek maksadıyla sık sık başkalarının işine burnunu sokardı. Bir gün Zeus'un güzel bir orman perisiyle birlikte olduğunu işitti ve bunu bir sır olarak saklamak yerine olan biteni anlatmak için Hera'ya koştu. Bu densizlik Zeus'u öyle öfkelendirdi ki Zeus ona ağır bir ceza vererek daha fazla dedikodu yapmasına mani olmaya karar verdi. Böylelikle zavallı Lara'nın dilini kopardı. Ardından Hermes'i çağırdı ve bir daha üzgün yüzünü görüp de keyfini kaçırmasın diye periyi Hades'e götürmesini buyurdu. Hades'in krallığına giderlerken Hermes güzel yoldaşına vuruldu. Onu Hades yerine çok daha güzel bir yere götürdü ve burada aşkını kazanarak onu karısı olmaya ikna etti. Hermes ile Lara'nın iki çocuğu Larlar olarak adlandırıldı ve Romalılar aile ocaklarında onlara bir yer ayırarak onları onurlandırdı. Sayfa 185.